Ayrım 20.
16 yıl boyunca Güney Afrika'daki futbol karşıtı sistemle mücadele ettim diye şikayet eden Wenger'in bu sözleri garip bir şekilde ülkede süre gelen siyasi mücadeleyi anımsatıyordu. Lisede okuyan bir beyaz olarak rugby ve kriket oynamam gerekiyordu. Futbol siyah çocuklar içindi. 1980'ler Güney Afrika'da futbolun geliştiği yıllardı. Tanıtım, güzel sahalar ve bir rüya stadyumun inşası. Oysa bu gelişmenin arkasındaki adam şu anda demir parmaklıklar arkasında. Yoksul bir Müslüman vaizin oğlu ve Botswanalı İsmail Bamje'nin kardeşi olan Abdül Bamje, 12 yaşında okuldan ayrılmış. Ulusal Futbol Ligi'nde NSL, halkla ilişkiler görevlisi olmak için yetiştirilmiş ve halkla ilişkiler dalında dahi olduğunu kanıtlamış. Kısa boylu, hiperaktif ve çok komik olan Bamji, her gece TV'de görünmeye başlamış ve kısa sürede dünyanın en popüler futbol adamlarından biri olmuş. Hükümetin hiç önem vermediği bir spor dalı olan futbolu halk sporu olarak tanıtmaya başlamış. Beyazlara sataşmaya bayılırmış. Normalde 58 bin kişi alacak bir stadyuma hayır amacıyla düzenlenen bir futbol turnuvasında 100 bin kişi girince, Bamji rugby ve kriketten sorumlu olan kişilere de hayır amacıyla turnuvalar düzenlemelerini önermiş. En azından 20-30 seyirci gelirdi, hatta biraz gayretle bunu 500'e bile çıkarabilirlerdi. Halkla ilişkiler görevlisi olan sıfatı yanlış yorumlanmış. Gerçek Güney Afrika tarzına göre siyahların liginin başında siyah bir başkan olmalıymış. Ve Hintli olan Bamji, ligi hiçbir ünvanı olmaksızın yönetmeliymiş. Bunun üzerine bir sürü sponsor bulmuş. İş adamları siyahlara yardım ettiklerinin duyulmasını istedikleri için 1989'a gelindiğinde NSL hükümetten hiçbir maddi yardım almaksızın bir diğer adıyla futbol kenti olarak bilinen FNB stadyumunu inşa etmiş. Soweto Johannesburg yolu üzerindeki tüm tribünleri koltuklu 75 bin kişilik bu stat Afrika'daki en güzel statlardan biri. Bamji stadyumun açılışından sonra nasıl oynayacağımızı, kimlerle maç yapacağımızı ve ne zaman maç yapacağımızı onların söyledikleri günler artık sona erdi demişti. Yorkshire TV'sine yaptığı açıklama ise şöyleydi. Onlar hep bir şeyi siyahlara verirseniz içine ederler derlerdi. Bunun doğru olmadığını kanıtladık. Kendi açısından en önemli insani nitelikleri de doğruluk, içtenlik ve dürüstlük olarak sıralamıştı. Leon Hacker bana eğer Güney Afrika'da bir tek adam tek oy seçim yapılsaydı Bamji kazanırdı demişti. Yüzü bolca çizgili zayıf bir adam olan Hacker, Bamji ile birlikte NSL komitesi üyesiydi. Bu ülkedeki her siyah NSL'in elde ettiği başarılar sayesinde başını dik tutabiliyor dedi. O Güney Afrika'da siyahların yönettiği en büyük ve en karlı şirketti. Bamji bir sezonda stada 6 milyon taraftar geldiğini söylemişti. Diyelim ki o yıl 4 milyon kişi gelmişti. Buna sponsorluk gelirini de eklerseniz NSL'nin inanılmaz paralarla oynadığını anlarsınız. Vusi Kumalo adındaki bir gazeteci ölümünden kısa bir süre önce üst düzey yetkililerin cebinden paralar taşmaya başladı diyerek insanları uyarmıştı. Sonunda Bamji skandalı patlak verdiği zaman yapılan dolandırıcılığın boyutları yanında duyulan şaşkınlık çok küçük kaldı. Bamji toplam 2 milyon sterlin tutarındaki 33 ayrı hırsızlık olayından suçlu bulundu ve yargılanarak 14 yıl hapse mahkum oldu. Şu ana kadar bir halkla ilişkiler görevlisi olmayı sürdüren Bamji cezaevine götürülmek üzere mahkeme salonundan çıkarılırken mahkeme heyetine "Size başarılarla dolu bir 1992 dilerim." demişti. Çalınan paranın Botswana'da olduğu sanılıyor. Dolandırıcılık adeta bir Güney Afrika adeti haline aldı ve birçok skandal karşısında insanlar omuz silkmeye başladılar. Sundowns'ın sahibinin çeşitli bankaları dolandırdığı anlaşılınca halk arasında ona sempati duyanlar bile oldu. Ne de olsa yoksul çocuklara eğitim bursları veriyordu. Çok iyi bir futbol takımı kurmuştu ve oyuncularının hepsini Federasyon Kupası finalini izlemeleri için Londra'ya götürmüştü. Onun ve metresinin karıştığı yolsuzluk sadece basit bir ayrıntıydı. Cezaevinden kısa sürede çıktı ve yeni bir kulüp satın almak istedi ama başaramadı. Fiyatlar inanılmaz düzeyde artmış diye şikayet ediyordu. Futbol ligi adeta yeni Güney Afrika'nın sembolü haline geldiği için NSL skandalı yeniden gündeme geldi. NSL komitesi ülke politikacıları için bir örnek oluşturuyordu. Komitenin başında siyah bir başkan vardı. Roger Shee. Bu başkan İnkatayı destekliyordu. Başkan yardımcısı Hacker beyaz ve liberal bir avukattı. Komite sözcüsü olan Hintli ise ANC yanlısıydı. 1991'de Berliner Tageszeitung'a yazdığım bir yazıda bir başka beyaz avukat yani devlet başkanı de Klerk bu işbirliğinin yürüyüp yürüyemeyeceğini büyük bir ilgiyle takip ediyor demiştim. O zamanlar her şey yolunda gidiyor gibiydi. Gleason homurdanarak kendisinin de aynı şeyi yazdığını, hatta Bamji'nin de ona katıldığını söyledi. Bamji şöyle demişti, acizane fikrimi soracak olursanız NSL toplum için bir model oluşturmaktadır. Sonra skandal patlak verdi ve birdenbire ırkçıların hepsi ahlaki değerleri savunur hale geldiler. Bu olay Hacker'ı o kadar üzdü ki futbol dünyasından ayrıldı. Ona hiç NSL'i Güney Afrika'nın kopya etmesi gereken bir model olarak görüp görmediğini sorduğumda büyük bir dürüstlükle yanıtladı. Ben öyle düşünüyordum. Polisin ve savunma güçlerinin takımları bile siyahlarla maç yapmaya başlamışlardı. O zamanlar siyahlarla beyazlar arasında futbol sahası dışında en ufak bir temas bile olmuyordu. Peki öyleyse bu skandal yeni Güney Afrika hakkındaki düşüncelerini değiştirmiş miydi? Skandal son derece uygunsuz bir zamanda ortaya çıktı. O sırpimiz siyahlar tarafından da başarılı bir şekilde yönetilebileceğimiz umudunu duymaya başlamıştık. Ama bu skandaldan sonra herkesin sadece kendi çıkarı için çalıştığına inananlar, işte siyahlara yetki verirseniz böyle olur demeye başladılar. Peki Hacker bundan nasıl bir ders almıştı? Ülkemizdeki sistem çok uzun yıllar boyunca bazı grupları insanlık haklarından o denli mahrum etti ve onlar üzerinde o kadar büyük bir baskı kurdu ki bu insanların ellerine büyük miktarlarda parayı kontrol etme olanağı geçince tahrik olmamaları mümkün değildi. Sonradan anlaşıldı ki BAMG komite üyelerinden çoğuna para ödüyormuş. Bu gerçeği öğrenince dona kalan Hacker istifa etti. Ben de spora, halka, ülkeye katkıda bulunduğumu sanıyordum. Meğer kendimi budala yerine koyuyormuşum demişti. Bu iş ortaya çıktıktan sonra tam 3 ay boyunca uyuyamadım. Sanki halkın parasını koruyamamışım gibi bir duygu içindeydim. O skandaldan sonra hiç maça gitmedim. Benim için çok zordu. Nijerya maçını TV'den izleyeceğim. Cape Town. Güneydeki Cape Town'a gitmek üzere Johannesburg'dan otobüse bindim. 17 saatlik bir yolculuk ve 1993'ün ikinci gününde Cape Town Hellenic'ten bir heyetle buluştum. Cape Town plajları, dağları ve koloni döneminden kalma Hollanda mimarisiyle göz dolduruyor. Ama biz kent dışındaki bir sanayi bölgesinde bir araya geldik. Hellenic Başkanı George Hadjidakis bir meşrubat kralı. Seven Up'ın genel merkezine buluştuğum kişiler Hadjidakis, ulusal takım santrforu Mark Williams ve iki İngilizdi. Johnny Budgie Byrne ve oğlu Mark 1960'larda İngiltere ulusal takımında futbol oynayan Budgie, ben topun dikişlerini sökerdim demişti. Hellenic'i yaklaşık 20 yıl o çalıştırmıştı. Mark da takımın savunmasının ortasında oynuyordu. Kısıtlamaların kalkması sayesinde Hellenic, Güney Afrika'yı Afrika'nın UEFA kupası sayılabilecek CAF kupasında temsil edecekti. İlk turda bir Malawi kulübüyle eşleşmişlerdi. Üzerinde şort ve pamuklu bir gömlek olan Hadjidakis iri yarı bir Yunanlıydı. Kulübün adının nereden geldiğini böylece anlamış oldum. Bu yalnızca Hellenic'in bu kupaya ilk katılışı değil, Güney Afrika'nın bu kupada ilk kez temsil edilişi de değil. Aynı zamanda beyaz bir takımın ilk katılışı dedi. Ama Budgie Afrika'nın içine girecekleri için biraz tedirgindi. West Ham'le Ghana'ya gittiğim zaman orada aralarında Ron Greenwood'un bulunduğu kocaman adamların ağladıklarına tanık olmuştum. Ağlamakta da haklıydılar, korkunç bir olaydı. Ne yazık ki her koşulda işimizi yapmak zorundayız. Hellenic, Roger Milla'yı transfer etmek istemişti. Gerçi bunu başaramadılar. Ama Milla'nın Alman menajeri onları Afrika futboluna özgü oyunlar hakkında aydınlatmıştı. Budgie bunu şöyle açıkladı. Olay önce ulaşım, otel ve otelin önündeki tezahüratla başlıyor. Futbolcuları ishal etmek için yemeklere ilaç karıştırıyorlar. Korkunç bir şey ama siyahlar bunu kendi aralarında da yapıyorlar. Hadjidakis ona, bence beyaz bir takım olduğumuz için bize daha fazla saygı göstereceklerdir dedi. Üstelik Malawi'de oldukça büyük bir Yunanlı topluluğu var ve ben başkanı da tanıyorum. Bu sözlere hepimiz çok şaşırdık. Yunanlar göçebe bir ulus oldukları için her ülkede Yunanlar vardır. Benim karım üçüncü nesil Yunanlı olan bir Zaireli. Bence maçtan bir gece önce bir Yunan evinde büyük bir mangal partisine gitmeliyiz. Budgie bunun üzerine, belki bahçede bizim için bir çadır kurarlar da otelde uyumak zorunda kalmayız dedi. Hadjidakis onu rahatlatmaya çalıştı. Ben Afrika'da epeyce dolaştım, merak etme. Malawililer bütün Afrika'daki en barışçı ve en sevilebilecek siyahlardır. Hellenic sadece 3000 biletli seyircisi olduğu halde ligi nasıl ikinci sırada bitirmişti? Siyahların takımlarında disiplinsizlik hakimdir diye açıkladı Bacin. Siyahlar hep canlarının istediği gibi davranmaya alışmışlardır. Onlara antrenörlük yapma şansım hiç olmadı ama onları küçük yaştan alıp eğitirseniz o başka. Disiplini sağlamak için kaleci, savunmanın ortası, orta alanın ortası ve santrfor gibi önemli mevkilere beyazları koymak zorundasınız. Hellenik olarak en büyük güvencemiz disiplin. Bizde onların yeteneği yok. Cape Town'lu bir renkli olan Williams'ı işaret edince Williams kıkırdadı. Hayatınızda görebileceğiniz en disiplinsiz futbolcudur. İdmanlara hep geç kalır, hep canımı sıkar. Bazı mazeretleri inanılmaz derecede şaşırtıcıdır. Ama bir gün açığını yakalarsam mahvedeceğim. Takımda yalnızca iki tane profesyonel var. O, oğlunu işaret etti. Ve ben. Mark oyunculara idmanlarda tekme atıyor, bunu yapan başka kimse yok. Mark Byrne beni minibüsüyle eve götürdü. Yolda ulusal takımın neden 4 haftalık bir kampa girdiğini açıkladı. Çocukların yarısı teneke kulübelerde oturuyor. Mark Williams geçenlerde normal bir eve taşındı ama ondan önce 8 kişiyle birlikte bir kulübede oturuyordu. Siyah kulüpler bu yüzden maçlardan 2 ya da 3 gün önce otele yerleşirler. Bacı birkaç İngiliz kulübün oğlunu denemesini sağlamıştı. Bir keresinde Portsmouth idmanında Paul Mariner'a yakın markaj yapmış ve sonuçta alnına 4, baldırına da 3 dikiş atılmıştı. Mariner'a bunu neden yaptığını sordum. Yanıtı çok basitti. Eğer buna dayanamayacaksan defol. Oysa Güney Afrika'da böyle bir şey yok. Johannesburg. Bacı Byrne'e dudak bükmek çok kolay. Konuşması biraz daha düzgün olsa hiç fena olmaz belki ama en sofistike Güney Afrikalılar bile beyazlarla siyahların farklı futbol oynama eğiliminde olduklarını kabul ediyorlar. Ne de olsa futbolu ayrı ayrı öğrenmişler. Star'dan Phil Niamane bana 1973'te Güney Afrikalı beyazlarla siyahlar arasında oynanan bir maçı anlattı. Beyazlar offside taktiğiyle oynadılar. Bizimkiler gol atmak için uzun toplarla hücuma kalkınca beyazlar toptan uzaklaşarak boş alanlara karşılar ve yenildik. Beyazlar küçük yaşlardan itibaren taktik çalışmaları yapıyorlar ama teknik olarak biz onlardan üstünüz. Bir ara Southampton'ın şimdi de Wits University'nin antrenörü olan Terry Payne aynı kanıda olduğuna kendine özgü bir ifadeyle söyledi. Siyah oyuncuların yetenekleri çok yüksek düzeyde. Siyahlara sorarsanız onlar da disipline ihtiyaçları olduğunu söyleyeceklerdir. Chiefs'in beyaz oyuncularından Neil Tovey kendi rolünü siyahların takımında bir beyazın işi olarak tanımlıyor. Heller Fontaine'e gitmek yerine tatile çıkana kadar Toby ulusal takımın kaptanıydı. Öyleyse siyahlar neden gösterişli oynuyorlar? Perlman bunun ardında boykotun çok ötesinde bir şeyler olduğunu söyledi. Eğer numaralarını yapıp hakeme bunu sahadaki başka birinin yaptığını yutturabilirlerse bu mükemmel bir şey. Bir anlamda bizde sizde olmayan bir şeyler var demekle eşdeğer. Zeki bir siyah oyuncu hücuma kalkan bir beyaz oyuncuyu poposunun üstüne düşürdüğü zamanki görüntü çok hoşuma gitmişti. Ben yani liberal bir beyaz bile bundan zevk alıyorsam siyah oyuncunun nasıl duygular yaşadığını tahmin edebilirsin. Kendilerini iyimser hissettikleri günlerde Güney Afrikalılar ülkelerinde her şeyin olduğunu söylemekten hoşlanırlar. Altın, güneş ve siyahla beyazın ideal bir karışımı. Yeni Güney Afrika'nın İsviçre kadar zengin olacağını, hiç suç kalmayacağını ve 1998 Dünya Kupası'nı kazanacaklarını söylerler. Gary Bailey bir kehanette bulunarak, siyah oyuncuların yeteneğiyle beyazların etkinliğini birleştirebilirsek ikinci Brezilya'yı yaratabiliriz dedi. Sonra bunu biraz daha geliştirdi. Beyazlar organizasyonu ve savunmayı, siyahlar da yaratıcılığı ve gol atmayı üstleniyorlar. Siyahlar savunma yapamazlar çünkü bir tek hatanın bile maçı kaybetmelerine yeteceğini anlayamazlar. Yine de aynı söyleşi sırasında kendince bir Güney Afrika takımı belirlemesini istediğim zaman savunmaya iki orta alana bir siyah oyuncu koyup iki de beyaz golcü almayı tercih etti. Siyahların gösterişli, beyazların ise etkili top oynadıkları şeklindeki düşünceye kendi adıma pek katılamıyorum. Gaborone, Botswana. Nijerya maçına hazırlanan Güney Afrika ulusal takımı Botswana ile bir hazırlık maçı yapacaktı ve Gleason, yardımcısı Peter Aufderheide ve ben Peter'ın babasının Mercedes'ine binip kuzeye doğru yola çıktık. Dünyada Gaborone'a iki kez giden tek futbol muhabiri ben olmalıyım. Sınırda taraftarların oluşturduğu upuzun bir kuyruk vardı ve bunların arasında kısa kollu gömlekler giymiş politikacıları görmek de mümkündü. Esop Pahat ve ufak tefek Thabo Mbeki. Mark hepsini tanıyordu tabii. Mbeki sürgün yıllarında Londra'daki ANC temsilcisiydi ve siyahlarla beyazların birlikte oluşturacakları ilk hükümette Dışişleri Bakanı olacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Gömleğini pantolonun üstüne çıkarmış, Botswana sınırındaki kuyrukta sabırla sırasının gelmesini bekliyordu. Sınırın diğer tarafına geçince politikacıları yine gördük. Biz Mercedes'in inen lastiğini şişirmeye çalışırken onlar eski püskü bir arabaya doluşmuş halde yanımızdan geçip gittiler. Gaborone'a varınca Mark bazı temaslarda bulunmak üzere ulusal stadyuma gitti. Ben de Peter'la birlikte Gaborone sana gidip gürültüden uzak iki sandalye bulmayı ve içki içmeyi tercih ettim. Eskiden yarı profesyonel bir kaleci olan Peter neredeyse Güney Afrika futbol basınının tamamını oluşturuyor. Arkadaşları tarafından deli olarak tanınan Peter, ayda bir çıkan Soccer Arena ve Güney Afrika futbol yıllığının hem editörü hem de yayıncısı. O sıralarda Gleason'la birlikte ilk Afrika futbol yıllığı üzerinde çalışıyorlardı. Bu yıllığın Avrupa standartlarında olacağına dair söz verdiler. Ama bu zor bir işti. Afrika'da bir futbolcunun kaç kez ulusal takımda oynadığını, kilosunu veya doğum tarihini bulmak için kendisine sormak ve bunları anımsayacağını ummak zorundasınız. Oturduğum yerde uyuklarken Peter'a futbol yayıncılığına nasıl başladığını sordum. Kovulana kadar Butelezi'nin İnkata Özgürlük Partisi'nde çalışmış olduğunu söyledi. İnkata ona bir tazminat ödemiş, o da bu parayı yayıncılık işine girmek için kullanmış. Seni neden kovdular diye sordum. Bir ANC casusu olduğumu söylediler. Madem casustun neden sana tazminat ödediler? Ellerindeki tek kanıt devletin güvenlik güçlerinin casus olduğuma dair söyledikleriydi. Ve bunu biliyoruz çünkü hükümet söyledi demeleri de olanaksız olduğu için tazminatımı ödediler. Öykü burada sona erdi. Peter gerçekten casus olup olmadığını hiçbir zaman söylemedi. Peter yeni bir mesleğe daha başlamıştı. Futbol komisyoncusu olarak daha işe ilk atılışında Güney Afrika takım kaptanı Steve Confella'yı transfer etmek isteyen bir Alman kulübü buldu. Dipnot. Steve Confella ülkemizde uzun yıllar Gaziantep Spor forması giymişti. Çevirenin notu. Confella buna çok sevinmişti ama bu sevinci Palacios'un konuşmak için onu çağırmasına kadar devam etti. O konuşma sırasında temsil yetkisini Peter'dan alıp Marcelo Hausmann'a vermediği takdirde kaptan olsa da olmasa da takıma alınmayacağı net bir şekilde kendisine anlatılmıştı. Yeniden sana gidip Fickert'la söyleşi yaptıktan sonra Compella'ya rastladık. Savunmanın ortasında oynayan Compella tıknaz bir adamdı. Bir süre Peter'la gergin bir şekilde bakıştılar. Peter sen bunu düşünme artık dedi, oynamana bak. Sonra Compella'nın odasının hemen yanındaki Sovetan muhabirlerinin odasına daldık. İnanılmaz şişmanlıkta bir adam olan muhabir yatakta yatıyor, fotoğrafçı ise filmleriyle bir şeyler yapıyordu. Peter yataktaki adamı işaret edip şöyle dedi, ''Bütün olanların sorumlusu bu işte.'' O anda şişman adamın Bafana Bafana lakabının mucidi olduğunu anlamıştım. Bu Afrika'ya özgü bir gelenekti, kıtadaki bütün takımların birer lakabı vardı. Kamerun Yılmaz Aslanlar, Botswana Zebralar, Nijerya Süper Kartallar, Kaiser Chiefs Parlak Çocuklar, Fairway Stars da ya Vlakoto'ydu. Bu son lakap topuz rakibin başına düştü anlamına gelen bir savaş çığlığıydı. Güney Afrikalı oyuncular da lakaplarıyla tanınıyorlar. Tıpkı Latin Amerika'da olduğu gibi siyah Afrika'da da ancak bir lakabınız olursa gerçek bir şahsiyet oluyorsunuz. O gün sahaya çıkan Bafana Bafana'nın kadrosunda John Ayakkabı Moşeu. Dipnot Moşe Gençler Birliği Kocaeli Spor ve Fenerbahçe'de oynamıştı. Editörün notu. Fanny Saddam Madida ve Teofilius Doktor Kumalo vardı. İnsan adı Teofilius olunca lakabının doktor olması da kaçınılmaz hale geliyordu. Madida da Saddam lakabından hoşnut olmalıydı. Bu isim ona Körfez Savaşı sırasında rakip defansları dağıtmaya başladığı zaman takılmıştı. Daha sonra Beşiktaş'a transfer olup Türkiye'ye giden Madida'ya orada nasıl bir lakap takılmıştır kim bilir. Yıllar önce Güney Afrika statlarında birkaç tane Hitler bulunuyordu. Jimmy Grease isminin neden takıldığını anlamak kolay ama örneğin Bir Şilin Bob, Halleluya Sezeni, Öğretmenler Toplantısı ve Brrr gibi öyle lakaplar vardı ki bunlara bir anlam verebilmek çok güçtür. Şanssız futbolcuların başında lakabı Babun Çobanı olan biri geliyordu. Öte yandan Çabuk Çabuk Johannesson, Leeds United'a transfer olmuş daha sonra da kısa sürede İngiltere ulusal takımına seçilmişti. İnsan bu hızlı gelişmeye lakabının da katkısı oldu mu acaba diye düşünmeden edemiyor. Gary Bailey belki Güney Afrika'da güneş ışığıydı ama aynı şeyi Manchester'da yapamadı. Patrick Terror Lekota halen ANC üyesi, üst düzey bir politikacı ama bugün bile futbol sahalarında kendisine takılan lakapla anılıyor. Bazı oyuncular kendilerine isim takılmasından hoşlanmazlar. Bir bara gittiklerinde kendilerine örneğin Babun Çobanı diye seslenilmesini özel hayatlarına tecavüz olarak algılarlar. Pele eskiden kendisinin iki ayrı adam olduğunu söylerdi. Bir halk kahramanı olarak Pele ama kendi özel hayatında Edson. Ulusal stadyum Güney Afrikalılarla dolu gibiydi. Botswanalıların çoğu Kaiser Chiefs formasıyla dolaştıkları için bunu saplamak güçtü. Ancak atletizm pistinde yürürken gördüğüm bütün pankartlar Bafana Bafana yalnızıydı. Taraftarlardan biri, "Hey beyaz adam, bulunmaman gereken bir yerde ne işin var?" dedi. Thabo Mbeki takımla tanıştırıldı ve ufak tefek bir adam olan Mbeki, bütün oyuncuların elini teker teker ve arkadaşça bir ifadeyle sıktı. Palacios'un oğlu da babasıyla birlikte Güney Afrika yedeklerinin yanında oturuyordu. Bu, Perulu'nun ulusal takımın başında sahaya çıktığı ilk maçtı ve oyunculara disiplini öğretmeye yemin etmişti. Belki Palacios bir şeyler öğretmişti ama Güney Afrika yine de Brezilya'nın kaba saba bir parodisi gibi oynuyordu. Topuk pasları hiçbiri sonuca gitmeyen çalımlar veya verkaçlar. Moshe topu başında sektirmek istedi ama başaramadı ve seyirciler hemen bağırmaya başladılar. Bence en kötü oyuncu Doktor'du. Madida'nın aldı at dercesine yaptığı bir ortayı kaleye gönderemediği gibi tribünlere dönüp ağzıyla kulakları arasındaki mesafeyi sıfıra indirecek biçimde sırıttı. Daha sonra topu havaya kaldırıp ayağının üstüne tuttu ve Botswanalı savunma oyuncusuna gösterdi. Sonra da topla birlikte depara kalktı. O sırada topu kaptıran Botswanalı oyuncu rakibini kovalamak yerine kenar çizgisine doğru yürüdü ve yedek oyunculardan su istedi. Belki de Ron Atkinson buraya gelmemeye karar verdiği için şanslı sayılırdı. Zimbabweliler Doktora hemşire lakabını takmışlardı ama Güney Afrikalı taraftarlar onu seviyorlardı. Roy Wegerle, ki bütün numaraları Güney Afrika'da öğrendiğini söylüyordu, onunla kıyaslandığında bir bilgisayar olarak tanımlanabilirdi. Bafana maçı 2-0 kazanırken ikinci gol 4 kişi arasından yükselen Doktor'un sert kafa şutuyla gelmişti. Johannesburg'la Soweto arasındaki FNB Stadyumu. Esso Pahat'ın söylediğine göre 1950'lerde Güney Afrika takımı sadece beyaz oyunculardan oluşurken bütün ulusal maçlarda iki tribün beyaz olmayan seyircilere ayrılırmış. Pahat o tribünler tamamen dolardı demişti ama herkes konuk takımı desteklerdi. Anımsadığım kadarıyla Güney Afrika'yı tutan tek kişi aptal bir Hintliydi. Onun da başı sürekli derde girerdi. Güney Afrika-Nijerya maçından önce davullar çalınıyor, taraftarlar eğleniyor ve Sovetan tişörtlerinde hep aynı yazı göze çarpıyordu. Orada öyle durma, ulusunu toparla. Sahadaysa Nijerya'nın Hollandalı antrenörü Clemens Westerhof, yanında benim fotoğrafçım, onun da vatandaşı olan Willem'le birlikte tribünlere bakıyordu. Westerhof Willem'e, "Avrupa'da bu kadar güzel bir saha çok az bulunur," dedi. Tüm tribünleri koltuklu 75 bin kişilik statlar İngiltere'de bile çok azdı. Gerçi NSL, FNB stadyumu için hiç para ödememiş ve inşaat tümüyle tamamlanmamıştı. Ama yine de Bamji cezaevindeki koğuşunda gurur duyabilirdi.